İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekibin yakası bir türlü bir araya gelmiyor. Ya,
peki bu kez bizle beraber.
Nihayet ya.
Nihayet. Biraz uzağa mı gönderdik? Ne oldu İsmail'i?
Kalsın böyle biraz oralarda.
Takip duymasın ama belki de duyuyordur.
Ben duyuyorum değil, görmez.
Yetişemedi.
Ya, yüzüme vurma.
Çok kaçırdı, onun için yetişemedi. Bugün bizde olmayacak. Pazartesi günü beraber olacağız.
Ya, yüzüme...
Söylemesi bizden.
Eser İsmail
oralar. Gayet güzel gitti ya. Daha çok konuşabildim.
Bazen insan elindekinin kıymetini bilmiyor. Kaçırmadan, kaybetmeden anlamıyorsun.
Bu da güzel bir test.
Yavuz abi de bizi görebilecek mi?
Bütün siyaset günah keçisi bulup her şeyi ona yıkma üstüne dönüyor. Sen bir tane bulmuşsun, çok değil yani.
Her pazartesi çarşamba saat 19.15'te RSS Efendi. Söylemesi bizden başlıyor.
İyi akşamlar. Söylemesi bizden hoş geldiniz. İsmail Saymaz ve Akif Beki ile birlikteyiz haftanın ikinci programında.
Evet. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Neyle başlayalım?
Yani insanın neyle başlayalım? Neyle başlayalım sorusunu soracağı kadar
çok
seçenek var.
Protestolarla başlayabiliriz.
Ben benim tercihim protestolar olur. Protestolar. Şeyle de başlayabiliriz.
Yaptırılan ve yaptırılmayanlarla.
Pasaport ve Karamollaoğlu'na terör isnadı ve şey de olabilir. Ama hadi protestolarla girelim. Gönlün olsun Yavuz.
Gönlüm olsun diyorsun. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediyesi'nde çalışanların canı sıkılmış. Onların gönülleri biraz kırılmış. Bugün bir protesto gerçekleştirmişler.
Bildiri var mı sende?
Murat Kazan Asmaz. Ben de radyodan tanıyorum hep. Trafikle ilgili bilgi veriyor. İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisinin iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz diyor. Ne diyor yani? Diyor ki Ekrem İmamoğlu'na, ya belediyeyi eleştirme, hizmetlerini eleştirme. Hem seçime gir hem de belediyeyi eleştirme, hizmetlerini eleştirme. Ya da yolsuzluk iddiaları var, o iddialarla uğraşma diyor herhalde. Kendilerini sorumlu hissediyorlar anladım.
Yani böyle bir şeyi üstlerine alınıp muhatap olmaları, bir eleştiriyi seçim zamanı muhalif bir adaydan gelen eleştiriyi üstlerine alınıp kurumsal bir tavır göstermeleri, ortaya çıkıp karşı tarafı yalancılık, iftirayla vesaire suçlamaları bana çok tuhaf ve daha önce görülmemiş bir şey gibi geldi. Yani şöyle tuhaf, aynı zamanda iyi ölçülüp biçilmiş, önü arkası düşünülmüş bir şey de değil. Çünkü isnat edilen, yani kendilerine eğer dedikleri gibi haksızsa o yöneltilen suçlamalar, kendilerine yöneltilen, isnat edilen, tırnak içerisinde haksız buldukları bütün o suçlamaları doğrulayan bir tavır göstermiş oluyorlar. Suçlama ne? Eleştiri ne ya da Büyükşehir Belediyesi'ne? İşte
israf,
rant, israf,
yolsuzluk,
talan, yağma, yolsuzluk, suistimal, kötüye kullanma, bankamatik memurluğu vesaire gibi. Bunların içerisinde bir tek bankamatik memurluğunu doğrudan üstlerine alınabilirler. Ama o suçlama bile,
o da isim vererek,
o eleştiri bile direkt çalışana yöneltilmiyor. Karar sahibine yöneltiliyor. Bu eleştirilerin hepsinin muhatabı siyasi karar verici.
Yani Mevlüt Uysal bu işe cevap vermiyor da size ne oluyor yani, onu anlamış
değilim. Tabii bu eleştirilerin hepsinin muhatabı siyasi karar verici. Yani eğer bir cevap vermek gerekiyorsa o verir. Bizi zan altında bırakıyor, töhmet altında bırakıyor, haksızlığa uğruyoruz diye seçim zamanı adaylardan birisinin, muhalif adayın karşısına dikilip ona cevap vermek, ona laf yetiştirmek şu duruma düşürür. Yani partizanlık diyor, suçlaması yapıyordu. De oradaki partizan kadrolaşmayı fiilen doğrulamış olursunuz. Öne sürdüğünüz, cevap olarak öne sürdüğünüz savları, dilinizle söylediklerinizi tavrınızla doğrulamış olursunuz.
Ya da şöyle düşünebilir miyiz? Sebze meyve fiyatlarından şikayet edildiğinde Tarım Bakanlığı işini yapamıyor dendiğinde, böyle bir eleştiri getirdiğinde muhalefet, Tarım Bakanlığı çalışanları aşağı inip bizi böyle eleştiremezsiniz mi desin yani. Mesela ona mıdır o eleştiri? Böyle bir saçmalık görmedim ben yani.
Ben Twitter'da bir şey yazdım. Ona bir cevap geldi. Şimdi onu söyleyeyim. Twitter'da dedim ki, ya kimse de mi uyarmadı? Yapmayın, rezalet çıkarırsınız. Partizan kadrolaşma iddialarını doğrulamış, dilinizin söylediğini tavrınızla yalanlamış olursunuz diye bir şey paylaştım. Yargı sisteminden, yani rütbesini söylemeyeyim, mevkiini söylemeyeyim, bir dostum, bir tanıdığım Yani kendilerini zan altında bırakan bir eleştiriye cevap vermesinler mi? Bunda hani niye bir yanlışlık var ki? Niye yanlışlık olsun bunda? Diye bir şey yazdı. Ben de ona yazdığımı okuyayım. Onun da ismini vermediğim için izin almama gerek yok herhalde. Ben de dedim ki, yani tartışılır yanı yok. Rant, peşkeş, yağma vesaire suçlamalarına belediye çalışanı cevap verecekse seçim zamanlarında, seçim meydanlarında adaletsizlik, hukuksuzluk eleştirilerine de katip ve müstahdemlerinizle hakimler mi cevap versin o zaman? Yani düşünsene.
Hakimler, savcılar, müstahdemler, katipler tabii çıksınlar desinler ki adalet temiz işliyor.
Tabii yani mesela yargıya eleştiri getiriyorsun seçim zamanı diyelim. Muhalefetsin sen, işte iktidarı eleştirirken meclisteki çoğunluğuyla yaptığı düzenlemeler, gerek kanuni düzenlemeler, gerekse yetkileriyle yaptığı terfi, tayin, atamalar vesaire nedeniyle ya da yargı üzerindeki etkisi ve nüfuzu nedeniyle adaletteki birçok çarpıklığa, yanlış kararlara, hukuksuzluklara, kanunsuzluklara filan sebebiyet verdiğini söyledi muhalefet adayı ve eleştirdi diyelim iktidarı. Şimdi iktidarın siyasi yetkilileri, muhatapları çıkıp buna cevap verecekken hakimler, savcılar, belediyede katiple, müstahdemle, adliye çalışanlarıyla filan kameraların karşısına çıkıp miting yapıp bir eylem, siyasi bir eylem organize edip cevap mı yetiştirecek muhalefete? Öyle bir durum oldu. Belediye çalışanları Ekrem İmamoğlu'na cevap verdi, işte miting düzenledi, eylem yaptı diye haber oldu her yerde. Ben Ekrem İmamoğlu'na cevap vermek
ben
için.
Ben bir şeyi merak ediyorum. O hani bir kayıtlar alınacak diye Ekrem İmamoğlu müfettişler görevlendirdi. Sonra Ali Recep'le yargı durdurdu onu. İçeriden kayıtlar alınacaktı. Bunun perde arkasını anlatan bir bilişim daire başkanı mı bir şey vardı. Ben işte
kahramanca direndim. Direnmemişti aslında, Ekrem İmamoğlu'nun anlatımına göre gayet uyumluymuş.
Kahramanca direndim, canımı veririm ama o bilgileri vermem dedim falan diyen o bürokrat da içlerindedir herhalde, değil mi? O kadar o direnci gösterdiği
muhtemelen
için.
Muhtemelen bir meslektaşımız şöyle bir şey yazdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ihale kurumunun kayıtlarında yaptığı bir taramada o bahsettiğin arkadaş da dahil olmak üzere bir takım belediye yöneticilerini...
Dün buradaydı, Murat Ağarel yazdı onu. Dün de buradaydı, yayındaydı.
Tamam, sen söyledi mi bunu? Tabii sen söyledi, onu bilerek anlattı. Söyledin o zaman. O zaman tamamını söyle, lafın benimle konuştun.
Ben kaçırdım, bana da söyleyeyim.
İsmail de anlatsın. Anlamak için bekliyor, hala lafa girmedi. Neden bahsediyor bunlar diye bekliyor.
Çalıştığı, başında bulunduğu kurumun yaptığı ihaleleri de kendi kurduğu şirketle
Murat
alıyor.
Murat mı Kazan Almaz?
Hayır, Murat Kazan Asmaz değil. Murat Ağarel yazdı bunu. Yaptığı inceleme sonrasında bir takım ihalelerin başında bulunduğu kurumun yaptığı ihaleleri kendi kurduğu ve bir yakınının kurduğu şirket tarafından da aldığını söylüyor. Yani sen bir kurumun başındasın.
Anladım. İhale yapıyorsun. Okudum, anladım. Ha,
evet, evet, okumuşsundur evet, zaten. Evet.
Yani. Ben hayır, bu kişiyle açıklama yapan kişiyle ilgili bir iddia var zaten.
Yok, o değil de yani demek istiyor ki yani o eylem yapanlar ucu kendilerine dokunduğu için mi ortaya çıkmış oluyorlar? Ben de onu demeye getiriyorum. Öyle eleştiriler var çünkü. Kendinizi ele veriyorsunuz diye eleştiriler. Ona haklı çıkarmış olursunuz yani.
1 Mart'tan önce onları çok gördük. Birisi de Boldağ'ında durdu. Biz vatanı, milleti, Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü savunuyoruz diye çok lüks bir arabanın önünde kar yağışı altında şurasında mendil, acayip iyi giyimli falan. Sonrasında bu para nereden diye sorulduğunda 5000 lira maaşla çalışıyorum mu dedi. Böyle bir açıklama ya, da yapıyor. Böyle Yavuz, enteresan tiplerimiz var yani. Mesela o da orada mı, onu da merak ediyorum.
İsmail, söz almadan önce son bir şey söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı...
Onu konuşturmamak üzere biliyorsun. Hani anlaşma işi.
Araya sokmayalım. Aman ha, nefes aldım ya. Giremesin.
Hiç yapma. Aralık vermeden devam.
Sayın Cumhurbaşkanı birden fazla kez şehre, İstanbul'a ihanet ettik dedi. Yağma ve talandan, yolsuzluk, imar yolsuzluklarından söz etti.
Ah, dikey yaklaşmadan ya şikayet etti.
Ah bu para var ya bu para, para nelere kadir dedi. Bu yeşillikleri kesiyorlar, buraları beton şey yapıyorlar. Açgözlülük var dedi. Müteahhitlerin açgözlülüklerini suçladı filan. Biliyoruz ki bu imar yolsuzluğu ve benzeri eylemler, fiiller geçişli fiiller. Yani bir kişinin yaptığı ve kendi sonuçlarından da kezacı kendisinin etkilendiği fiiller değil
bir
bunlar.
Bir akşam yatıp sabah belediye başkanının gördüğü binalar değil
tabii,
yani onlar.
Uyursanız kendi kendinize uyumuş olursunuz. Uyumak fiili geçişsiz bir fiil. Ama eğer vurursanız birisine bundan bir etkilenen var, bir karşı taraf var. Şey de, yolsuzluk fiili de ayrıca ortaklaşa yapılan bir şey. Yani isteşlilik deniyor galiba
İşteş.
Ona. İşteşlilik içeren bir fiil. tek başına yapılan bir eylem değil. İki taraf var bu eylemin. Yani eğer bir yerde imar yolsuzluğu varsa, bir yerde mesela açgözlü, nelere kadir bir para varsa ve iş görüyorsa, o paradan rüşvet alarak o yolsuzluğa, imar yolsuzluğuna yol veren, izin veren, göz yuman da vardır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı şehre ihanet ve imar yolsuzlukları, yolsuzluğu tespitlerini defalarca, müteaddit kereler dile getirdiği halde hiçbir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ya da çalışanlarının, belediye çalışanlarının bundan alınganlık gösterip çıkıp da ayıp oluyor, hani biz zan altında kalıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanı, tövbe, niye yapıyorsunuz böyle bir şey?
Altında kalıyoruz. Dediklerini de duymadım şimdiye kadar. Yani öyle bir şey de olmadı.
Bu onlar alınmamış olabilirler belki de, bilmiyorum yani.
Kime söylüyor? Ben mi alınacağım?
Sen alın.
Ben mi alınacağım?
Sen alın, ben alınayım. Şimdi,
bu bahsettiğimiz mitingde, Ekrem İmamoğlu'na cevap vermek için yapılan belediye çalışanları mitinginde üniformasıyla zabıta memuru da var. Cübbesi sarığıyla, herhalde mezarlıklar müdürlüğü çalışanı, din görevlisi de var. Mezarlıktaki gassaldan da söz ediyor zaten. Ölü yıkayıcısı da var. Açıklamada da bahsediliyor zaten onlardan.
Biz radyo çalışanı da
böyle
var.
Toplandık.
Radyo çalışanı da var. Yani neyse.
Muhtemelen tiyatrosunda, belediye tiyatrosundaki sanatçı da var. Yani varsa bilmiyorum.
Evet İsmail.
Bu resimde bir garabet ve bu resimde cevap verilen iddiaları doğrulayan, haklı çıkaran bir tuhaflık var. Onu göstermek istedim.
Evet.
Çok İstanbul Belediyesi'nin 25 bin tane çalışanı var. Ben baktım o geniş fotoğraflar, orada en çok 250 kişi falan vardı. Yani öyle iddia ettikleri gibi İBB çalışanları sıfatının altını doldurabilecek ne bir kalabalık var, ne öyle bir nitel güçleri var. Bir radyo spikeri öncülüğünde toplanmış, belli ki seçmece toplanmış insanlar mevcut belediye yönetimine ve aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek bildirisi okumuşlar. Bu belediyedeki gözü karartmış Adalet ve Kalkınma Partililer eylemi ve bence maalesef çalışanlar burada alet edilmişler. Çünkü sen de dedin, bir tane imam var orada, bir tane itfaiye müdürü belki de vardır. Öbür tarafta zabıta güvenlik görevlisi var, zabıta var. Bunların hiçbiri şeflik rütbesinin üzerinde insanlar değillerdir.
Altında.
Yani tamamı şef ve altıdır. Yani bulunduğu dairede şef, en çok şef olabilir. Mesela itfaiye amiri şef gibi duruyordu. Emin bilmiyorum şef midir de. İmamların zaten şefi diyor galiba. Ama içlerinde bir tane müdürü yok. İçlerinde bir tane daire başkanı yok. Yok, orada olsa zaten o konuşurdu. Ama zaten eleştirilen müdürler ve daire başkanları itfaiye eri değil ki. Eleştirilen imam değil ki, eleştirilen su faturasını getiren kişi değil ki, eleştirilen güvenlik görevlisi değil ki, ona dair söz söyleyen yok ki. Hatta onların standartlarının yükseltileceği söyleniyor.
Yani gassal israf suçlamasından niye alınsın ki?
Yani
belediye kere, kaynakları çarçur ediliyor
tabii
deyince gassal
yani,
niye alınsın?
Yani itfaiye amiri bir gün olsun işe alımlarda karar merciğinde bulunmuş mu? Bulunmamış. Bugüne kadar belki itibar bile görmedi hiç. Daha düne kadar ilgili daire başkanı sokak ortasında itfaiyeci dövüyordu. Zabıta dövüyordu, yumrukluyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, hatırlıyor musunuz?
Yere düştü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın itfaiye daire, zabıtalardan sorumlu daire başkanı sokak ortasında zabıta dövdü. O zaman incinmeyen onurunuz bugün mü incindi yani? Bundan 6-7 yıl önce sözleşmeli alınmış, seçim öncesi sözleşmeli alınmış ne kadar itfaiye personeli varsa seçimden sonra kapı önüne konuldu ve aylarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde oturma eylemleri yaptılar. Onların çoğu Karadenizliydi, Rizeli ve Trabzonluydu. Ben oradaydım günlerce. Hepsi Adalet ve Kalkınma Partiliydi. Kapının önüne konduğunda arkadaşlarınız incinmeyen onurun, arkadaşlarınız kapı önüne konduğunda incinmeyen onurunuz bugün mü incindi yani? Oradaki o eylemde seçmece toplandıkları ve kurmaca bir eylem olduğu çok belli. Bir tane imam, bir tane güvenlik görevlisi, başı açık güvenlik görevlisi, başı kapalı bir tane işte su faturası dağıtan kişiyi yan yana koymuşlar. Teatral bir havayla. Esasen Ekrem İmamoğlu ya da Binali Yıldırım adını anmadan ama Ekrem İmamoğlu'nu suçlayarak bir gösteri yapıyorlar. Belli ki İBB çalışanlarının altını dolduramıyorlar. Müdürleri tarafından seçilmiş, maalesef ya da ileri sürülmüş ya da sahaya sürülmüş insanlar bunlar. Bir sendika olsaydı anlardım. Diyeceğim ki yani bir sendika yaptı. Sendika da yok ortada. Bir sendika da çıkmamış. Bunların hep sendikalı benim bildiğim kadarıyla. İBB çalışan hep sendikalı. Sendikanız nerede? Sendikaları yok ortada. Çünkü İBB içerisinde sendikalı olanlar şunu söylüyorlar. CHP belediyeleri her zaman daha çok maaş veriyorlar diye söylüyorlar etrafta. Ben bunu biliyorum. Sendikada yok. Çok iyi biliyoruz ki bu şahısları bağlı oldukları ve İmamoğlu geldiğinde kendisini görevden alacağını düşünen, kendisinin görevden alacağını düşünen müdürler ve daire başkanları bunları sürdüler ileriye. Onlar görevlendirdiler. Onlar bunu dayattılar. Kendileri perde arkasında, camların arkasında saklanarak bu eylemi izlediler. Ve akşam eve götüreceği ekmeğin hesabını yapan bu insanlar Ekrem İmamoğlu'nun karşısında sürüldüler. Kanaatim o ki Ekrem İmamoğlu, hani temenni ederim ki Ekrem İmamoğlu bu manzaradan sinirlenmesin. Kazandığında bu çalışanlara bir şey demesin. Yani bunlara diyecek bir şey yok. Onlar maalesef yani ekmekleri ve işsizlikle, iş ve işsizlikle, ekmek ve ekmeksizlikle karşı karşıya bırakılarak ve bundan ürkütülerek kapının önüne çıkarılmış insanlar. Ama bunların müdürlerin hepsine hesap sorsun. Bunların müdürlerin hepsine. İstanbul Belediyesi'ni israfa sokan herkese hesap sorsun. Bu çalışanlar bilsinler ki hiçbiri bir ihalede sorumluluk sahibi değiller. O yüzden endişe etmelerini gerektirecek bir şey yok. Çünkü onlara hesap sorulmuyor. Ama ihalelerin az önce Akif abinin söylediği, Murat Ağaren'in yazdığı, daire başkanının kendi yakınına verdiği ihalenin sorumlusu ya da işte Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanın eşinin panelist olarak gelmesine dair karara imza atan kim varsa bunlardan kuşkusuz hesap sorulacak. Var mı öyle? Devreye girmemiş internet sitesi için milyonlarca lira verilmesine imza atanlara hesap sorulmayacak mı yani? Öyle boş mu olacak? Ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım masrafı yarı yarıya indirilmek mümkünken indirmeyenlere hesap sorulmayacak mı? Su faturasını indirmek mümkünken indirmeyenlere hesap sorulmayacak mı? Bunun imamla ne alakası var? Bunun güvenlik görevlisiyle ne alakası var? Bunun efendime söyleyeyim bir işçi taşeron işçiyle ne alakası var? Müdürle, amirle sorumlu alakası var. Bunların daha, da hepsi değil.
Daha da ilerisi siyasi bir karar.
Siyasi
kararlar olmasa bu işler yapılabilir
birader
mi?
Birader sen işine gücüne bak. Sen git kapıda nöbetini tut. Sen git imamsan cenazeni yıka. Sen git belediyenin istaç biriminde çalışıyorsan betonunla ilgilen. Senden ne alakası var bu konunun? Ama sen kendini muhatap haline getirirsen, siyasi meselelerde muhatap haline getirirsen seçimden sonra seni muhatap olarak değerlendirirler. Girme bu işlere. İşine bak sen.
Partizanlık ve militanlık olur
tabii,
bu yani.
Bu kişiler, zaman. Bu kişiler çalışan olsa sendikasıyla çıkarlardı. Yani çalışan kimliğiyle protesto yapsalar sendikalı kimliğiyle çıkarlardı. O zaman muhatabı belliydi. Ama el insaf artık. Yani bu siyasi kampanyaya destek eylemi. Nereden biliyoruz? İmamoğlu en azından iki adayı var. İki adaydan biri İmamoğlu, diğeri Yıldırım. Bunlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturmuş tek bir kişi var. 18 günde olsa tek bir kişi var. Ekrem İmamoğlu. Çalışanlarla bir iftar yemeği yapacaksa gidip İstaç'ta, gidip İETT'de, gidip itfaiyede çalışanlarla iftar yemeği yapacak ve onlarla konuşacak biri varsa, buna hakkı olan biri varsa o da İmamoğlu. Çünkü 18 gün yapmış zaten. Ya Binali Yıldırım ne ara yapmış da çalışanlara buluşuyor, çalışanlarla iftar yemeği yapıyor, çalışanlara siyasi konuşma yapıyor. Ne ara?
Ama o yani parti bazında baktığında belki normalde...
Nasıl normal? Niye normal abi?
25 yıldır Büyükşehir'i yöneten parti.
Evet, parti olarak.
Nasıl olur? Partinin adayı.
Anlıyorum aday ama Ekrem İmamoğlu'nun vaadiyle kazanılmış hakkı ilan etmek ne zamandan beri adaya düşmüş?
O ayrı bir şey canım.
Tamamlayayım. Yani bu bir siyasi gösteri. Umarım
araya
çalışanlar...
Arada girip çıkalım sen. Girip yani tamamlamana mani olmasın.
Bu bir siyasi gösteri. Siyasi gösterilerin amirleri ve şefleri var. Pencere arkasında saklanmışlar. Onlar kuşkusuz yaptıkları işlemin attıkları imzanın hesabını verecekler. Bundan da çalışana ne?
Yani buradaki asıl şey şu. Normalde ben hep yadırgarım. Diyelim ki bakan, başbakan, belediye başkanı vesaire seçim vakti bulunduğu kurumu, kurumun imkanlarını ve çalışanlarını kampanyasının parçası, aktörü, dekoru haline getirdiği anda o beni rahatsız eder. Yani onu gördüğümde rahatsız olurum. Hep böyleydi, onu da söyleyeyim
yani,
size. Yani
Büyükçekmece'de seçim sonrasında kapı kapı dolaşan polisi gördüğünde de rahatsız oluyorsun.
Kesinlikle öyle.
Doğal olarak.
Kesinlikle öyle. Yani şeyin
yani bir belediye... Türkiye'de pek görülmemiş bir şey olmadığını söylemek için onu
bir belediye başkanı seçim kampanyası sırasında belediye çalışanlarını fon olarak kullanıp onları zemin olarak kullanıp eğer onun üstünden de kampanyasını icra ediyorsa bu bana rahatsızlık verir. Dolayısıyla ben İsmail'in eleştirisini anlıyorum. Eğer birisi Ramazan'da iftar verecektiyse kampanya zamanı seçim yarışı devam ederken iftar verecektiyse o kişi son seçilmiş belediye başkanı olan İmamoğlu olmalıydı. Binali Yıldırım, Sayın Yıldırım ne alaka yani, yani belediye başkanlığı yapmışlığı da yok zaten. Yani ne önce ne sonra öyle bir ünvanı da yok. Ne alaka diyor. Bu eleştiri yersiz ve haksız bir eleştiri değil. Ama ben ister Sayın İmamoğlu ister Sayın İmamoğlu Yıldırım
yapamıyor
yapsın,
bu arada.
Yapamıyor zaten. Ben yapamıyor. Ama kategorik olarak.
Sanki Binali Yıldırım kazanmış ve 18 gün oturmuş.
Doğru. Bu, hayır, bu haksız yersiz bir eleştiri değil. Ama kategorik olarak ben öbür türlü de olsa doğru bulmuyorum. Şimdi son bir şey söylemek gerekirse bu Ekrem İmamoğlu'nu İBB çalışanları protesto etti. Ekrem İmamoğlu'na cevap vermek için protesto mitingi düzenledi. İşte iftiralarına cevap verdi filan diye destek ya da eleştirel olarak haberleştirildi bunlar. Siz direkt Ekrem İmamoğlu'na cevap protesto mitingi şeklinde haberleştirilecek bir eylemi İBB çalışanları sıfatıyla yapmamalıydınız, yapamazsınız. Yaparsanız eğer, bir daha söylüyorum, sizin alınganlığınıza sebep olan, haksız bulduğunuz bütün eleştirileri doğrulamış, onlara haklı çıkarmış olursunuz.
Aynı zamanda da seçilirse Ekrem İmamoğlu sizinle hesaplaşma hakkı doğurursunuz.
Hakkı doğurursunuz.
Buna daha doğal bir şey olmaz.
Partizan kadrolaşma, militan kadrolaşma gibi iddiaları doğrulamış olursunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da kabul ettiği, İstanbul'da ve bütün AK Parti yöneticilerinin, ben röportaj verip de AK Parti yöneticilerinin belediye başkanlarına şatafat uyarısı yapmayanını görmedim. Hepsi seçimin kaybedilmesinin nedenleri arasında da bunu sayıyor. Şatafat ne demek? İsraf. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na cevap verenler, o az önce okudun, işte çarpıtma, iftira vesaire diye cevap verdikleri şeyi ne olarak tespit ediyorlar? İsraf eleştirisi. Bunu aynısını bütün AK Parti yöneticileri, bütün iktidar sözcüleri söylüyor ve kabul ediyor.
Acaba israfı yapan sen değilsin, sen niye üstüne alınıyorsun?
Onu söyleyeceğim. Yani. Şimdi ha alınacaksan
sen mi yapıyorsun?
Şatafat.
Sen daha kadronu yeni aldın ya.
Ya şatafat israf demek. Bunu AK Parti kabul ediyor, iktidar kabul ediyor. Sen niye reddediyorsun? Bunu eski belediye başkanı kabul ediyor. Yani belediye başkanlığı yapmış kişiler kabul ediyor.
Varsa sen de eleştir yani.
Yeni aday kabul ediyor, aday kabul ediyor. Sen niye reddediyorsun bunu? Sen de eleştir. Aynen senin hakkında çarçur ediliyor orada. Buna eleştirmek senin hakkın değil ve herkesin kabul ettiği bir şey bu. Şimdi öbür eleştiriler işte yolsuzluk, imar yolsuzluğu, rant, peşkeş, yağma, talan filan. Sayın Cumhurbaşkanı ve gene iktidarın sözcüleri, temsilcileri bunu kabul ediyorlar. Sen nasıl reddediyorsun bunu? Son bir şey kalıyor geriye. Ya sen en fazla bankamatik memur suçlamasından alınabilirsin. Bu bütün çalışanları zannet...
Muhtemelen de oradakiler o da değil ama.
İşte değil. Onlar muhtemelen çalışanlardır onlar. Hayır, en fazla hepimizi...
Onları görmüyoruz biz. Onlar son derece güzel kayboluyorlar evet. Yani sistemden.
Onlar zaten orada yok. Yoklar. Üniformayla göremez.
Bunlar da belediye çalışanı değil mi? Nerede bunlar yani?
Onlar en fazla ondan hepimizi zan altında bırakıyor bu. Hepimiz sanki bir... Yani arpalık deyince sanki hepimiz burada arpalığa yerleştirilmiş şeylermişiz gibi görülüyor. Eş dost akraba kadrolaşması hepimiz gibi görülüyor ya da gösteriliyor. Bundan alınıyoruz, rahatsız oluyoruz deme hakkınız var. Ama onda da şunun için yok. Ya seçim zamanı bu eleştiri, siyasi bir eleştiri, muhatabı da siyasi karar verici. Yani kimse da oradaki partisan kadrolaşmaya varsa eğer, bunu yapan kimse, bu eleştirinin muhatabı odur. Dolayısıyla onun cevap vermesi gerekir. Bütün şeylerin de ama işte yolsuzluk deyince sanki biz yolsuzluk yapıyormuşuz. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı'nın da kabul ettiği yolsuzluk, yağma, talan eylemlerinin hepsi az önce de söyledik işteşlik bildiren fiillerdir. Bunlar ortaklaşa yapılır. İki taraflı, tek taraflı yapılan eylemler
veren
değildir.
Veren varsa alan da var.
Aynen,
bu işte.
Tek başka taraflı yapılan şey eylemler değildir bunlar. Bunların bir karşı tarafı da olmak icap eder. Bunun ama muhatabı siyasi karar verici.
Kaç kişi vardı?
253 kişi var.
253 kişi.
Bir şey söyleyeceğim. Rahat. Ecevit'in bir anısını okuduğumda şöyle ifade, ya Ecevit okuduğumda bir anısını aktarmıştı ve şöyle diyordu. Demirel'den sonra başbakanlığa girdiğinde onu görünce bazı görevliler sırtını dönüyormuş koridorlarda. Yani tavır yapıyorlarmış Başbakan Ecevit'e, yani senin başbakanlığını takmıyorum diyerek. Hani 70'li yılların siyasal alt üst oluşunda yine kabul edilemez ama iklimi tahmin ederek bu tavırların yani bir zemin olduğunu zannedebiliriz. Ama ya şimdi bir seçim dönemi, çalışanlar başkan değiştiğinde de çalışmaya devam edecekler. Sizin ne bilişimdeki adamın kahramanca direniş göstermesine, ne kapıdaki güvenlik görevlisinin eylem yapmasına, ne bir başka çalışanın sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'na hakaret eden, Ekrem İmamoğlu aleyhindeki tweetleri beğenen, paylaşan bir tutum izlemesine imkan tanıyan bir zemin var. Ben ama çok görüyorum. Bazı belediye çalışanları sosyal medyada, bilhassa itfaiyecilerin, itfaiye müdürünün özellikle sık sık Ekrem İmamoğlu aleyhinde kampanya yürüttüğünü görüyorum. Şimdi ben görüyorsam bunu Ekrem İmamoğlu görüyordur. Ekrem İmamoğlu'nun da eğer kendisi, hani bütün bunlar bu döneme mahsus diyelim ama göreve kazanır da göreve başlarsa, Ekrem İmamoğlu'nun da kendi çalışacağı ekibi seçme hakkı olduğu ve o seçimi yaparken de kendisine bir gün geçmişte Ecevit gibi sırtını dönecek insanlarla çalışmama hakkı olduğunu biri
ama bilecek zaten yani. O adamlar o paylaşımları yaparken geleceğe ilişkin umutları olmadığını da farkındalar. Yani herkes bunların kimin ne olduğunu biliyor. Bunu demiyorum. Hayır. İtfaiye müdürünün.
Ama o kişiler bunları sahaya sürdüler.
Tabii onlar da ama ben mecburiyetten olabileceğini de düşünüyorum. Yalnız şurası.
Ne demek o?
Yani işini kaybetmeme kaygısıyla bu işi yapmış olma ihtimali de var. Oradaki gencecik insanlar yoksa.
Şimdi benim son dönemlerde duyduğum, İBB'de yani duyduğum başka bir gelişme daha var. Belediye çalışanların mühim bir bölümü, alakalı alakasız bölümlerde çalışan insanların mühim bir bölümü belediyenin sosyal yardım dağıttığı evleri bugünlerde tek tek geziyorlar. Sosyal yardımlarda bir gecikme var mı? Bunun dışında başka bir ihtiyacınız var mı diye tek tek soruyorlar. Bütün bu inceleme neden şimdi yapılıyor? Neden?
Orada daha enteresan bir şey vardı. Sanıyorum İktaş faturalarını dağıtanları ihtiyacı olan evlere tek tek gönderip ihtiyaç sorgulatma gibi bir sistem kullanıyorlar.
Yani belediyenin olanakları şu an belediyeyi Binali Yıldırım kazansın diye seferber ediliyor. Belediye çalışanları da birer parti militanına dönüştürülmüş durumda.
31 Mart seçimlerinin hemen akabinde, 31 Mart sonuçlarının hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanı Çamlıca Camii'nde, şimdi hatırlamıyorum hangi vakit namazı olduğunu, bir namaza ya cuma ya cumaydı galiba ya da açılış zamanı caminin açılışında akşam olabilir mi? Ramazan
değil.
Ramazan'ın içinde miydi? Yani ondan
açılış
emin değilim.
Olabilir, açılış
emin çünkü. Değilim ama muhtemelen cuma idi. Fakat hani bir hanım olduğu için acaba teravih miydi ona da kafam gidiyor geliyor. Her neyse Çamlıca Camii'nde bir namazın akabinde cemaatten yanına gelen bir kadıncağızın şöyle bir yakınması cep telefonuyla kaydedilmiş ve yayılmıştı hatırlarsanız. Diyordu ki Sayın Cumhurbaşkanı'na, biz onlara bir yakını belediyede çalışıyor. Nasıl hizmet edeceğiz? Biz başkasına, biz onlara hizmet edemeyiz. Biz bunlara hizmet
edemeyiz.
Eşi için söylüyordu galiba. Şimdi asıl buradaki sorun o. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimle gelinen bir makam. Halk, İstanbullular kimi seçerse belediye çalışanları hizmet etmekten ne anlaşılıyorsa ona hizmet etmek zorunda. Kimi seçerse. Oradaki belediyeden maaş alan herkesin o maaşının helal olabilmesi için amirini, patronunu, o maaşı veren patronunu, işverenini doğru teşhis etmesi lazım. İşvereni partisi falan değil. Hiçbir parti değil. İşvereni İstanbullular. O müessesenin sahibi olarak, işveren olarak İstanbullular çoğunluk kararıyla oranın başına kimi müdür gönderirlerse, yani yönetici başkan gönderirlerse onunla çalışmak zorundadırlar. Onun dediğini yapmak, emrine uymak zorundadırlar. Kanuni emirleri kastediyoruz tabii. Kanuni emirlerine uymak zorundadırlar. Buna hizmet olarak, ona hizmet etmek olarak görüyorlarsa yanılıyorlar. Hizmet ettikleri kişi İstanbullular.
Hizmet etmeleri gereken de İstanbullular.
İstanbullular, işverenleri, İstanbul halkı işverenleri, şu parti bu parti, iktidar muhalefet falan değil, oraya gelen başkan da değil işverenleri, orada karar verici yönetici pozisyonunda ama asıl işveren için dükkanın sahibi millet. Bunu çok karıştırıyorlar. Çok zavallıca geliyor.
Ayrıca pardon Yavuz abi, ayrıca hani netleşmelerinde de fayda var. Senin dediğin çok doğru. Yani bu iş, burada patron millet ama çalışan da millet. Dolayısıyla yani eğer onlar mevcut yönetimle çalışmayacaklarsa istifa hakları ellerinde, belki tazminatları bile verilebilir kendisine. Milletin en az onlar kadar değerli, yetenekli, belki onlardan daha yetenekli, kabiliyetli evlatları var o işi yapabilecek. Onun da önünü açmış olurlar. Burada patron da millet, çalışan da millet. Ya. Dolayısıyla kendilerini İstanbul Belediyesi'nde çalışan bir birey olarak, hani özel seçilmiş birisi olarak hissediyorlarsa, Allah tarafından oraya gönderilmiş, o kadro ona Allah tarafından ihdas edilmiş gibi görüyorlarsa yanılıyorlar. Seçimle gelip gidiyor patron, onu da millet seçiyor. Çalışanları da millet seçecek zaten. Yani oraya İmamoğlu ve onun ekibi yeni çalışanlar alacak, ama kendileri çalışmak istemiyorlarsa giderler, başkaları önü açılır.
Tercih hakkı saygındır yani. Evet,
tabii canım.
Ya, o tercihte bulunabilirler, ona kimsenin diyeceği olmaz.
Ya şeyi şunun için sormuştum, kaç kişi vardı orada diye.
250-300
kişi abi. 250-300
kişi
var dediniz değil mi? Son zaten derece rahat mı yaptılar şeyi? Mesela müdahale, çevik kuvvet.
Hiçbir müdahale olmadı.
Yok muydu?
Yok, yani çok buna medeni bir protesto hakkı medeni kullandılar.
Şimdi, öyle mi? Medeniydi. Mesela Anayasa Mahkemesi önündeki polis İsmail müdahalesi görüntüleri.
Aldığı için zaten oraya getirmek istedim.
Polis müdahalesi görüntüleri orada yoktu yani.
Yok
orada
muydu? Yoktu, yani evet. Biraz daha onu mesela konuşabilirdik.
Ne fenalaşıp yere düşen vardı, ne robokoplar vardı.
Onu anlatabilir misin bize? Ne
yani
vardı?
Bugün tabii Çorlu'da biliyorsunuz geçen yıl Temmuz ayında 25 insanımız tren kazasında hayatını kaybetmişti. Burada 4 kişiye dava açıldı sadece. Bu 4 kişiden zaten ikisi yol kontrolörleri, işte çeşitli teknikerler yani. Bunun dışında TCDD'nin hazırladığı bilirkişi raporlarında yolun kusurlu olduğu ve çeşitli teknik sebeplerle alınan merkezi kararlar sonucunda bu kazaya zemin yaratıldığı raporda belirtildi. Buna rağmen ne bir idareciye ne bir siyasiye dava açıldı. Çorlu ailelerde ne yaptılar? Başvurdular. Takipsizlik kararı. Evet. Takipsizlik kararı verildi. Bunun üzerine gittiler Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi'ne bugün eylem için gittiler. Basın açıklaması yapacaklardı. Bu kararın kaldırılmasını talep ediyorlar. Faillerin soruşturmanın derinleştirilmesini istiyorlar. Ve diğer faillerin, yetki sahibi faillerin, idarecilerin de yargılanmasını istiyorlar. Ya bu kadar basit. Ve bunlar da günlerdir adliyede, Çorlu Adliyesi'nde zaten eylem yapıyorlardı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne geldiler. Okuyacakları bir basın açıklaması. Yanlarında da bu arada TCDD'de çalışanları da var. Yanlarında bu işe inanmış demokrat insanlar da var. Ne bir gürültü var, ne bir patırtı var. Sadece demokratik haklarını kullanıyorlar. Robokoplar birdenbire bir infial halinde Anayasa Mahkemesi'nin önünde buradaki yurttaşlarımıza sert biçimde müdahale ettiler. Bayılanlar oldu. Ya o an şöyle düşündüm. Ya buradaki müdahaleden ötürü yapılacak soruşturma belki Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelecek. Hak ihlali yani. Şimdi nasıl bir manzaradır bu? Anayasa Mahkemesi bu tip konuları görüşüyor. Polis müdahalesi sonucunda oluşan yurttaşların mağduriyetlerini görüşüyor. Böyle bir binanın önünde polis müdahalesi, hukuksuz bir polis müdahalesi meydana geliyor. Şimdi demiyorum ki belediyenin önündekilere de polis müdahale etsin. Ama belediyedekilere görülen hak Anayasa Mahkemesi önündeki kurban yakınlarında görürsün kardeşim.
Tam doğru orada söylüyordum. Oradaki hak ona da verirsin yani. 250 kişi oturmuş yani, bir şeyi protesto ederken siyasi iktidarın hoşuna gidecek bir şey söylediğinde herhangi bir müdahaleye mal verilmiyorsa, siyasi iktidarın hoşuna gitmeyecek bir şeyi son derece barışçıl. Üstelik oradaki polisin hiç empati yapmaması ne kadar acı bir şey. Yakınlarını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş, kocasını kaybetmiş insanlar var orada. Torunlarını kaybetmiş insanlar var. Onlara karşı...
Zaten torununu kaybeden orada bayıldı.
Bayılıp hastaneye kaldırıldı. Onlara karşı böyle bir muamele o kadar zoruma gitti ki benim gördüğüm zaman. İsteyen iktidarı her yerde destekleyebilir. İktidara veya yönetimine karşı bir cümle eleştiriyi sokak ortasında 3 kişi dile getirdiğinde her an gözaltına alınabilir, müdahaleyle karşı karşıya kalabilir. Biz de buna demokrasi diyeceğiz. Biz de buna ifade özgürlüğü diyeceğiz. Biz de buna bütün kurumlarıyla, kurallarıyla demokrasinin, hukukun işlediği biçiminde bakacağız, öyle mi? Büyük bir kandırmaca var ve son dönemde protestolarla ilgili bu alerjinin ortadan kalkmaması halinde Türkiye'nin görünümünün son derece kötü bir şekilde değiştiği, değişmeye de devam ettiği tespitini
daha
yapmak lazım.
Daha vahim bir şey söyleyeyim. Yani daha vahim olduğunu düşündüğüm bir hadise var. Bir kere tabii sosyal medya bizim bütün alışkanlıklarımızı değiştirdi. Gazetecilik yordamımızı da değiştirdi. Bu tip hadiseler olduğunda kendimi çok zor durumda hissediyorum. Çünkü Büyük ölçüde sosyal medyada canlı yayın yapan bireyler artık ana akıma güvenmedikleri için kendileri paylaşıyorlar bu görüntüleri. Ve biz orada aslında görevimiz haberi aktarmaktan ibaretken kendimizi birden infiale kapılmış olarak buluyoruz gazeteciler olarak.
Ama son olayda son derece haklı bir
durum
yani.
Sadece bu olay değil. Olay yani. Birçok olayda biz de yapıyoruz bunu. Evet, yani biz aslında olayı aktaran olmamız gerekirken olayı bütün duygusallığıyla, bütün yani acısını içimizde hissederek aktarıyoruz. Yani katmerli şekilde aktarıyoruz. Neden bu? Çünkü şunu biliyoruz. Yani biz orada bunu göstermezsek ana akımda bu görünmeyecek. Bunu biliyoruz. Gösterilmeyecek. Evet. Ve burada benim zaten en vahim olduğunu düşündüğüm hadise ne biliyor musun? Bunu geçenlerde hangi gazeteciyle konuşuyordum? 1984'te 85'te bir tren kazası Cumhuriyet'te de, Tercüman'da da, Milliyet'te de, Hürriyet'te de, en sağ belki o zamanlar zaman varsa zamanda da mutlaka yayınlanıyordur. Ama yorum farkıyla yayınlanıyordur. Yani herkes kendi meşrebinden yorumluyordur gelişmeyi, siyasal, sosyal gelişmeyi ama yorumunu katıyordur. Bugünün dünden farkı, bugünün Türkiye'sini biz veremiyoruz. Bugünün Türkiye'sini gelecek kuşaklar arayabilirse internette arayacaklar. Arayabilirse YouTube'a kayıtlı programlarda arayacaklar. Şu an burada söylediğimizi ben önemsiyorum. Çok önemli görüyorum yaptığımız işi. Ama hani yazılı basından gelen biri olarak geleceğin, gelecek kuşaklarının, gelecek kuşakların diyelim 2064 Türkiye'sinde oturup bir grup siyaset bilimcinin 2019 Türkiye'sine dönerek 31 Mart seçimleriyle 23 Haziran seçimleri arasında ne oldu sorusuna cevap vermek üzere arşive girdiğinde sizce hangi kaynağa bakacak?
Gazete arşivine bakmayacak, internet sitelerine bakacak.
Bu bulabilecek mi? Bulamayacak. Şunu söyleyeyim.
İnternet sitelerinden bulamayacak.
Hayır, internet öyle bir havuz ki orada araştırması da çok zor olacak. Ama şunu söyleyeyim.
Çağ değişiyor, o kaçınılmaz bir şey.
Ama şunu söyleyeyim, Yani mesela şu bilgiye erişemeyecek arkadaşlar. İmamoğlu'nun iptal edilen seçimden sonra Karadeniz'in 3 ilinde büyük mitingler yaptığını 2064 yılında Türk halkı göremeyecek yani.
Görecek ama İsmail ben biraz orada farklı
düşünüyorum. Ben bunda çok karamsarım. Beni mesela bu infial, ben esasen daha serin kanlı biriyimdir. Beni bu kadar infiale sürükleyen de bu bilginin korkunç bir bilgi şeyde, korkunç bir deryada kaybolacağına dair olumsuz bakışım.
Buysa müşteri ol sen. İçini ferahlatır.
Hayır,
buysa
aslında
rahat ol.
Tutamayışımın sebebi şu. 1984 gibi bugünden geriye doğru şey siliniyor, tarih siliniyor. Kayıt altında değil tarihimiz. Yani reel tarihimiz
ama
kayıt altında değil.
Ama bu sadece gazeteler yazdığında tarih kayıt altına alınmış olmuyor ki. Artık mevzu değişti yani.
Ben mesela
kimse, bence o araştırmacılar ayrıca bugünün gazetelerine, merkezde olduğunu iddia eden gazetelerin hiçbirine bakmayacaklar. Nasılsa bir şey bulamam diye.
Ya Selçuk Şirin'in...
Mevzuyu değiştirdik de.
Selçuk Şirin'in... Ha. Araya gireyim, ben tekrar döneceğim oraya ama... Selçuk Şirin Hürriyet'te de yazdı, İsmail'de... tanıyor ve takip ediyor. Şimdi Twitter'da paylaşımlarını görüyoruz. Eğitime çok kafa yoruyor. İşte bu özellikle dijital devrim, bunun hayatlarının üzerindeki, eğitim üzerindeki etkileri falan. Çok haklı bir şey söyledi. Bundan 20-30 sene sonra örgün eğitimle kalmayacak. Yani okul, okullaşma, binalar yapıp duruyoruz ya. Çünkü eğitimin biçimi değil, özü de değişiyor.
Şimdi bizim aynı yaşta benzer çocuklarımız var. Şu anda okulların işlevini %70 civarında kaybettiğini düşünüyorum ben. Birebir yaşadığım için içeride.
Öyle şöyle yani, yanılıyorsam onun tweetiydi ya, bir başkasının da olabilir. Bunu tamamlayan bir şey. Ya ulema demek, bilgin demek, her şeyi ezbere biliyor, kafasında biliyor demek değil. Bu eskiden daha çok böyleydi ki eskiden de böyle değildi. Eskiden her şeyi ezbere kafasında biliyor değil, neyi nerede, hangi kitapta bulabileceğini, hangi bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilendi.
Bilgi kaynakları bilgilendirme diye bir ders aldım ben.
Tabii.
Yani üniversitede tabii.
Şimdi
yani
kültür, şimdi mesela medya okuryazarlığı ve benzeri bir sürü yeni eskiden duymadığımız formasyonlardan bahsediyor. Niye bahsediyor bunlardan? Çünkü başka neye, nerede, nasıl ulaşabileceğin daha önem kazandı. Şimdi artık bilgiyi zihninde depolamayacaksın. Bilgi dijital olarak depolanıyor ve her an herkesin her yerde ulaşımına, erişimine açık bir şekilde depolanıyor. Artık aslı olan ezberletmek değil... her bilgiyi ya da sana lazım olan branşına mesleki olarak lazım olan bütün bilgileri zihninde sırtında kütüphaneyle dolaşır gibi depolamak değil, ne zaman, ne şekilde, en hızlı, nerede, nasıl doğru bilgiye ulaşabileceğini öğretmek.
Ona da ulaşacak bir imkan var yani.
Değişiyor. Ödül eğitimi ihtiyacı bile hepsi değişecek. İsmail, tereddüdün buysa arkadaş, yani endişen buysa müşteri olabilirsin.
Şu protesto.
Geliyorum. Fakat burada müşteri olamayacağım bir tablo var. Eğer ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürü ve Savunma Bakanı'nın da şehadette tanıklıklarıyla canını zor kurtardığı bir linç girişimine maruz kaldıysa, bu linç girişimi yetkili makamlarca ne var canım, o kadar da abartılacak bir durum yok, halkın doğal öfkesini anlamak lazım. Ana demokrasi ve demokratik protesto ve gösteri hakkı anayasamızda güvence altında diye normalleştiriliyor, olağanlaştırılıyorsa, bu yapılırken siz Anayasa Mahkemesi'nin önünde hak adalet aramak için toplanan, yakınlarını tren kazasında kaybetmiş kendi halindeki insanlara, tırnak içerisinde sıradan vatandaşa gösteri protesto hakkı tanımıyorsanız, ya bu anayasa sizin de anayasanız, hakkınız güvence altında demiyorsanız, yani oradaki zorbalığa, linçe, canını ana muhalefet liderinin zor kurtardığı öldürme kastına, direkt öldürme kastı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'yle şeyin beyanları var, Savunma Bakanı'nın. Evet. Amacımız oradan onu sağ kurtarmaktı diyorlar. Yani ölme riski vardı.
Direkt hala bununla ilgili dava attı. Da açılmış değil yani.
Dava ayrıca. Da açılmış değil. Siz böyle bir eylemi hem de yazılı yaptığınız açıklamada, en yetkili merciler adına sözcü olarak yaptığınız açıklamalarda, halkın öfkesini de anlamak lazım. Bu halkın spontane gelişmiş öfkesidir. Zaten protesto, demokratik protesto gösteri hakkı da anayasamızda güvence altındadır diyorsanız ve sizin bunları söylediğiniz yerde Anayasa Mahkemesi önünde hak adalet aramak için toplanan, yakınlarını tren kazasında kaybetmiş vatandaşlarınız, aha işte bu polis müdahalesine maruz kalıyorlarsa, bu muameleye maruz kalıyorlarsa zaten söz bitmiştir. Artık konuşacak bir şey yok yani. Yani lafla halledilecek bir mevzu, size ne anlatsak boş yani. Ne desek, ne anlatsak boş. Şey hafif kalır bunun yanında yani, bu mukayesenin. Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bir belediye başkan adayını protesto etmek için toplanmış kalabalığın mitingindeki neresinden tutsan dökülen çarpıklığı, çarpık anlayışı bununla kıyas etmek hafif kalır yani. Elbette oraya müdahale edilmemesi gerekirdi. Yani yanlış ve çarpık, ama asla oraya müdahaleyi savunamayız. O çarpıklık şeyin inisiyatifine kalmış.
Müdahale açısından zaten bu karşılaştırmayı yapmadık. Orada da bir tabii. Yanlış anlam olmasın. Türkiye'de neyi söyleyebileceğin veya neyi söyleyemeyeceğin üzerine yazılı olmayan bir kural oluşturuldu artık.
Şunu demek istiyorsunuz. Ha. İsmail de söyledi. Yani en kabul edilemez çarpık, neresinden tutsan dökülen anlayışla bile iktidarı destekleyebiliyorsun. İktidarı destekler mahiyette. Miting, gösteri, yürüyüş, her şeyi yapabiliyorsun. Evet. Ama
paşa tehdit edebiliyorsun ya. Paşa tehdit ediyorsun.
Tabii.
Eşek gibi geleceksin diyorsun ya.
Ama en makul, en doğal hakkını en basit bir eylemle bile ortaya koyamıyorsun, arayamıyorsun.
Oğlunu yani. Kaybetmişsin, o ruh halinde adalet yerini bulsun, başkası da benzer şekilde yaralanmasın, acı çekmesin diye bir mücadele içinde oluyorsun. Ve bu mücadelende hedefine ulaşabilmek için kendi derdini anlatabilecek bir kapı önü bulamıyorsun.
Taşkınlık var mıydı orada? Yani müdahaleyi davet eden polis müdahaleye
çağıran. 30 kişi var ve hiçbir zaten şekilde taşkınlık yok. Eldeki pankartlarda
zaten çok
var.
Yaşlı.
24 saat orada sabah akşam her gün
açıklama yapsalar ne olur yani?
Yapsalar. Ne
buna
olurdu?
Hakkı var mı bu arada?
Rejime, düzene bir zararı dokunur mu? Yani?
Eldeki pankartta
buna
ne var?
Buna da hakkı var. İstediği yerde başlaşılması yapar.
Ne var pankart elinde?
Ne olacak? İşte kurbanlarımız.
Yok hayır, o bile değil. Sadece fotoğrafları var kaybettikleri insanların. Bu kadar yani.
Bunun bak, devletin resmi ideoloji kabul edilemez. Devletin resmi ideolojisine bir zararı yok. Bu siyasi bir eleştiri değil. Hani siyasi eleştiriye bir
emin
saniye.
Misin yok?
Yok yok, şöyle resmi ideolojiye zararı yok da.
Resmi ideolojiden anladın ne?
Ya resmi ideolojiden iktidarın anladım ne söylediğini. İktidarın kendi varlığına bir tehlike ya da zararı dokunacak bir şey olarak algılaması başka bir şey. Resmi ideoloji dediğin şey siyasi bir paradigma. Yani siz şimdi muhalefet siyasi eleştiri getirdiğinde...
Ben de senin dediğini anladım. Muhalefet siyasi hükümetin bekasıyla, devletin bekası iç içe geçtiğinde bu eylemler terör eylemi vasfına bürünmez mi?
Ha. Yani bu da bir terör eylemi öyle bakarsan diyorsun.
Yani yerleşik düzeni sarsıyorsun. Çünkü sen hükümeti protesto ederek aslında devleti protesto ediyorsun.
O zaman ama zaten hak aramak imkansız fiilen yani. Ama
hayır, bazılarına imkansız.
Bazılarına sınırsız. Bazı hakları aramak.
Bazı haklara ve bazı kimselere.
Bazı kimselere.
Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu Belediyesi'ni oradan işten atılmış işçiler Ankara'ya yürüyerek protesto edebilirler. Bu serbesttir. Basın, iktidar basını destek verir. Sendika, iktidar yanı sendikalar oradadır. Cumhurbaşkanı seslenir. Ama öbür taraftan işte Çorlu'da hayatını kaybetmiş insanların aileleri slogan bile atmadan neredeyse sessiz bir biçimde bir Anayasa metin, Mahkemesi önünde yürüyemezler.
Bir metin okuyacak. Yani 15 dakika, 20 dakikalık bir metin. Hı. Ama tabii şimdi biraz eğlenceli bir şey.
Senin başka mevzularında.
Ben az önceki cümleme
bir pankarta, tamamla. Pankart da göreceğim.
Yavuz abi, izin verirsen bir şey söyleyeceğim.
Buyur.
Az önce siz dediniz ya, hani ben bir görüş savundum, bana karşı çıktınız. Çorlu davası örneğinden yola çıkarak söyleyeyim. Buna ek olarak Ankara'daki hatırlarsınız 9 insanın, 3 makinist 9 insanın öldüğü yüksek tren kazasının kendisinden söz edeyim. Acaba sadece Sabah, sadece Star, sadece Akşam, sadece Takvim gazetesini okuyan insanlar bu kazaları öğrenebilir miydi? Yani içeriğini geçiyorum, öğrenebilir miydi?
Öğrenemezdi tabii ki. Ama öğrenemezdi. O gazeteler kendilerini kandırıyorlar.
Gazetede yani bir şey, gazetede bir şey haber vermek değil ki.
Bunların bağlı televizyonların, bunların bağları tamam.
Artık bunların... onların işi haber vermek değil. Haberleri internet veriyor, vatandaş haberciliği. Vatandaş kendi veriyor.
Bu birinci boyutu. İkinci boyutu, peki bunları neden vermiyorlar? Çünkü bunların hükümete zarar vereceğini düşünüyorlar. Evet. Tam da bu nedenle sana itiraz etmiştim aslında. Bugün itibariyle artık hükümetin herhangi bir politikasına zarar verdiği iddia edilen, düşünülen, akla gelen bir hangi eylem varsa o aynı zamanda devlet karşıtlığıyla eş anlamlı kullanılıyor. Şimdi bir de bir eylemin...
İlla siyasi içerik taşıması gerekmez diyorsun.
Bir de buna karar verenler de, karar verenlerin ve nasıl karar verdikleri de belli değil. Mesela Ahmet Taş getirenin ne ara hain olduğu tam anlaşılamıyor. Yani kendisi de anlamamıştır eminim.
Ya da yani, Tanay Karamollaoğlu'nun
ne ara terörist olduğu,
terörist olduğunu
orada
bilmiyoruz.
İş karışıyor da bak şöyle... Şimdi onu da konuşalım.
Ahmet Taş getiren üstelik dünyası aşağı yukarı aynıyken tarikattan da atıldı yani. Sadece muhalif olmadı.
Şimdi iktidarın asıl kendisine tehdit, tehlike olarak algıladığı şey siyasal karşıtlığın ve eleştirinin büyümesi, bunun sandığa yansıması değil mi? Yani toplum desteğinin çekilmesi. Siz herhangi bir siyasal nitelik ve içerik taşımayan, tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının doğal bir hak adalet talebini bile bu şekilde bastırmaya kalkarsanız onları siyasallaştırırsınız. Aslında iktidarın kendini koruma reflekslerine de, yani kendini antidemokratik biçimde koruma reflekslerine de uymayan bir şey. Ama kendi ayağına sıkmış oluyorsun.
Ama bu hep böyle olmuyor mu
bindiğin
zaten?
Bindiğin dalı tabii körleşme böyle bu. Bindiğin çünkü dalı kesmiş oluyorsun.
Yavaş yavaş siyasallara itiraz ederek veya onları engelleyerek başlayıp siyasal olmayanları da engelleyerek tabii. Aslında siyasal
olmayanları da bütün her şeyi siyasallaştırarak.
Her şeyi siyasallaşmış
tam tersine,
hale getiriyorsun.
Tam tersine karşındaki şeyi büyütüyorsun. Büyütüyorsun. O İBB çalışanlarının yaptığı eylem de adına destek olsun diye adına eylemi yaptıkları adaya değil, protesto ettikleri adaya yarayan bir eylem. Yarayan bir onun eylem. Elini güçlendiren, ona yarayan işte bu, yani işin en akıl almaz tarafı bu. Böyle bir körlüğe nasıl saplanabiliyorsun? Bindiğin dalı kesiyorsun yani.
Şeye gelmeden o zaman Temel Karamollaoğlu'nu konuşalım da, çok enteresandı bugün haber, onu bir söyleyeyim mi size, belki bir yorumlarsınız aynı zamanda. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler gidiyorlar, yönetimle pazarlık ediyorlar ve bir pankart açılabilmesi konusunda ne diyelim, zararlı bir cümle olma veya slogan olmaması halinde bir pankart açılabilmesi konusunda uzlaşıyorlar yönetimle. Öğrenciler de boş bir pankart açmaya karar veriyorlar. Boş.
Green Box gibi bir şey.
Sonrasında bir dekan yardımcısı diyor ki boş pankart açamazsınız. Niye? Sonrasında diyor Photoshop'la oraya bir şey yazabilirsiniz. Yani şimdi zihniyete i̇şte bakar mısın?
İletişim fakültesinde gerçekten önemli bir çok akademik beceri yani. Çünkü iletişim boşuna mı yani iletişim fakültesine girmiş? Yani adam bu kadar okumuş boşuna mı?
Yer mi onu?
Yer mi onu?
Yani mesela onun üzerine bir şey yazıldığında onu değiştirip tekrar Photoshop'la bir şey yazılma olasılığını falan hesap etmiyor.
İletişim fakültesi boş ya. Hoca bu adam. Şimdi bu bilmeyecekti sen mi bileceksin?
Yani... Öyle. Mesajın kendisi boşluk oradaki. Yani pankartı boş bırakarak diyeceklerini demiş oluyorlar. Ama yok oraya başka bir şey oraya, de doldurursunuz
derdi
diye.
Başka yani. Yani derdi başka.
Ama onun üstü yazılı da olsa fotomontaj yapar ona. Onu anlamıyor.
Bu boşta zaten adam mesajını veriyor.
Muhtemelen
yani bu nasıl böyle?
Boş pankartı şey gibi düşün. Yani green box televizyon çekimlerinde evet. Eğer yeşil bir fonun önünde duruyorsan sonra oraya istediğin hani istediğini zaten koyuyorsun. Onu öyle düşünmüş olabilir.
Vay vay vay vay diyor. Teknoloji çok ilerledi. Yer miyim ben diyor. Hafiye bir şeyimiz var. Bu terör suçlaması artık çok sıradanlaşma halinde ve iktidarın uygulamalarına itiraz eden herkesin terörist ilan edilme riskinden herhalde en fazla şaşırtanı isim olarak baktığınızda Temel Karamollaoğlu. Ben duyunca dün şok oldum. Pasaportunu terör şerhi nedeniyle vermediler. Ya bir yandan şok oldum da bir taraftan da yani artık herhalde klasikleşti ve normalleşti Türkiye'de bu tip durumlar.
Ben ama Temel Karamollaoğlu'ndan önce ondan önceki genel başkanları Mustafa Bey. Mustafa Bey'in Kamalak. Mustafa Kamalak'ın da görev yaptığı süre boyunca yaptığı eylemlerden ötürü FETÖ'cülükle suçlanma ihtimalini aklıma getirmiştim. Hatta bununla ilgili bazı duyumlarım olmuştu. FETÖ'cülükle suçlanıyor diye. Görevden çekilmesinde de bunun etkisi olduğunu duymuştum. Hmm. Yani net bir bilgi sahibi, yani net olarak kanıtlayamam bunu size. Ama bu yönde bana birden çok yerden bilgi gelmişti. Ve özellikle Kamala...
Duyum işi sakat yalnız. Evet, sakat. Bu, yani duyum yani, geldi falan sonra İsmail dikkatli şey.
Duyumla amel olmaz.
Duyumla amel olmaz. Evet.
Şimdi ama şöyle denilmişti. Mustafa Kamala'nın işte şey kapatıldığında, Kanal Türk kapatıldığında... çeşitli gazeteler kapatıldığının önünde yaptığı açıklamalar ve hakkında daha sonra Saadet Partisi'nin aldığı siyasi pozisyon nedeniyle önüne konacak deniyordu. Sonradan Temel Karamollaoğlu geldi ama hatırlarsanız şu terör meselesinden önce Temel Karamollaoğlu'na uzun süre İngiliz ajanı denilmeye getirildi.
Tabii eşi İngiliz yani diye, eşi İngiliz diye. Eğitim gördü
şimdi
diye.
Hatırlayın arkadaşlar bir sene önce oldu bütün bunlar. Şimdi aradan çok şey geçti diye biz unutmuş olabiliriz. Hatırlatmak istiyorum. Temel Karamollaoğlu'na yaygın bir biçimde İngiliz ajanı dediler. Kraliçenin adamı dediler. İngiltere'de okuduğu için. Halbuki bugün siyasi arenada var olan Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere bütün siyasetçilerden daha eğitimlidir Karamollaoğlu. İngiltere'de bir üniversitede üstelik özel bir alanda eğitim almıştır. Bildiğim kadarıyla tekstil mühendisliği gibi bir alanı var bunun. Şimdi İngilizce için ben dinledim akıcı da konuşuyorum. İngiliz ajanı dediler. Sonra karısının İngilizliği üzerinden dövüldü bir süre. Temel Karamollaoğlu 24 Haziran seçimlerinden geçen 24 Haziran seçimlerinden önce TV5'e karısıyla beraber çıkmak zorunda kaldı. Karısı ya benim bakın karım bu diye. Yani muhafazakar camiada böyle kararlar biraz zor alınıyor. Karısıyla beraber çıktı. Karısı da medyayla çok konuşmak istemeyen bir kadın. Sevmiyor. Karısı konuşmak zorunda kaldı.
Ya torun torbaya karışmışlar. 50 yıllık eşi ya.
Yani 70 yaşında kadın. Yani.
Tabii
kadın
yani ispat etmek zorunda evet, olmak
benim,
bile
benim
zor.
Benim karım bakın 50 yıldır Müslüman. Yani ben, bir de Temel Karamollaoğlu bu İslam hususunda girişken bir adammış. Kaynanasını da Müslüman yapmış. Yani biraz daha İngiltere'de kalsa kraliçeyi de Müslüman yapacak neredeyse. Kaynanayı da Müslüman yapmış. Yani bunları anlatmak zorunda kaldı. Temel Karamollaoğlu aynı günlerde anlıyoruz ki bir de terörden takip ediliyormuş. Muhtemelen ya telefonu dinleniyordu. Yani o oraya boşuna düşülmedi o kayıt. Karamollaoğlu'na yalan söyleyeceğini düşünemiyorum. Ya,
yok.
İhtimal vermiyorum.
Zaten değil, telefonun yapılan... kalbini de dinlesen, steteskopta kalbini de dinlesen bir Temel Karamollaoğlu'ndan terörist çıkarmıyor.
Bu yalan, yalan söyleme meselesine bir hani altını çizmemiz lazım. Temel Karamollaoğlu kendisine gittiğinde bu pasaportun verilmediğini vatandaşlık işlerindeki müdürün yanındaki terör ibaresini kendisine söylediğini hatta ezilip büzüldüğünü mahcup olduğunu onun üzerine kendisini valiyi aradığını ardından İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'nın arandığını muhtemelen parti yetkilileri tarafından sonra sorunun çözüldüğünü söylüyor. Pasaport alamadım demiyor. Süleyman Soylu ne diyor? Biz diyor hukuksuz hiçbir şey yapmayız. Böyle bir şey olamaz. Belki Sivas davasından kalmış bir şey olabilir ama o da terörle alakalı değil diyor.
Şimdi Sivas davasında yargılanmadı bir kere.
Sivas davasında da alakası yok. Şimdi
bir soruşturma var muhtemelen. Vardı o tarihte. Ya dinlediler ya takip ettiler. Ya bir şey vardı. O,
bilmiyorum onu ama şunu biliyoruz değil mi? Hepimiz biliyoruz.
Bir hazırlık güvenlik yaptılar. Belki denk getirseler, punduna getirseler abi, onu bir kaba sokacaklar.
Telefon dinlemesi diyor olabilir. Ya, telefon terör. Dinlemesi olabilir o iş.
Terör diyor ya.
Anladım, kimse başka de, bir şey söylüyorum.
Evet, kimse yani. De hukuki hukuki bir karar olmadan bu şerhi koyamaz oraya. Ama biz şunu da biliyoruz değil mi? Güvenlik soruşturmalarında İşte dedesi bilmem neredeki toplantıya katıldı.
Adamın kendisi kızını, 1969'da Doğu Şenliğine katıldı Doğu diye kayıtla. Adamın üşenmemiş saklamışlar onu ya.
Karısının kayınpederi bilmem nerede bilmem ne yaptı diye notlar var ve o notlar üzerinden işlem yapılıyor Türkiye'de. Ama bunun bir muhalefet partisinin genel başkanına yapılması, üstelik o dönemde bir de korumaların alınması. İsyan ediyor adam. Şimdi çok gördüm ben yalan söylüyor diye soyunun açıklamasıyla beraber. Çok ayıp yani.
Şimdi FETÖ'nün kirli çamaşırları ortaya çıktıktan sonra anlaşıldı ki birçok kimseyi yasa dışı yöntemlerle dinlemişler. Yöntem şu, mesela ben de organize suçtan dinlenmişim, ortaya çıktı bu. Benim numaramı başka bir isimle, sahte bir isimle ve sahte suçlamayla hakimden karar aldırarak mahkeme kararıyla dinlemeye alıyorlar. Uzun yıllar 2009'dan itibaren de dinlemişler. Böyle birçok başka kimse de var.
İşte o Ergenekon davasında hakimi, hakimin dinleme kararı ona imzalattılar ya. Adam kendi dinleme kararını fark etmeden imzaladı.
Tabii. Böyle bir sürü şey var. Bunu niye yapıyorlar da işte oradan bakıp yakıştırabilirse, denk getirebilirse bir yerden tutup işte dosyalamak hine hacette ihtiyaç olursa seni bir örgüte sokup kullanmak için yapıyor bunu. Hazırlık için bir şey arıyor. İşte ne arıyor? Senin, o kısmı az önce Yavuz'un söylediğine geliyor. Senin diyelim vaktiyle herhangi bir suçtan yatıp çıkmış, soruşturma geçirmiş, beraat etmiş, yargılanmış, beraat etmiş ya da mahkumiyet almış bir kişiyle hısım akrabalığın, selam alıp vermişliğin tespit edilirse İrtibat ve iltisak bağlamında seni ilişkili göstererek.
Trabzon'da daha yeni oldu canım işte Trabzon'da o tabii, hani ne dedi?
CHP il teşkilatı örgütü ve adaylarıyla milletvekiliyle irtibatlı iltisaklı çıktı.
Akıllı ol diyen adam.
CHP dehşet bir terör örgütü diye anlıyoruz herhalde. O Boko Haram falan gibi bir şey mi bu? Şimdi o.
Ya çıldıracak bu, insan tabii, yani tabii, böyle bir anlatınca.
Böyle bir şey arıyor. Senin diyelim ki hasbel kader. Biz gazeteciyiz. Tanıdığımız insanın haddi hesabı yok. Her türden, her renkten, her çeşitten insan tanırız. Senin işte kabadayı diye bilinen bir adamla diyelim ki şeyin oldu. Bir temasın, telefon görüşmen oldu, selamın oldu. Yani bir tanıdık ya o ne yapıyor filan dedi. Sen de vaktiyle konuşmuşsun adamla diyelim. Haber yapmışsın, röportaj yapmışsın neyse. Bunu oradan alıp seni direkt organize suç örgütüne sokacak. Sen CHP ile telefon bağlantısını ya da selam alıp vermişliği yasa dışı bağlantıya delil sayıyorsan, yani iltisak irtibat suçuna sokuyorsan bunu nelere sokmazsın yani?
Zaten ama Temel Karamollaoğlu'nun da suçu çok.
Oradaki tabii. Şimdi çok suçlu bir insan ona yani. Geliyoruz. Can alıcı noktası Yavuz senin söylediğin şey. Şimdi Temel Karamollaoğlu aslında akıl almaz muazzam bir skandalı ifşa etti.
Biraz geç de kaldı bu arada.
Çok geç kaldı. 24,
bir sene geçmiş ya.
24 Haziran seçimlerinden önce muhtemelen terör suçlamasına maruz kaldığı için sürekli. Saadet Partisi ve kendisi hep terör ittifakının parçası olarak suçlanmadı mı? Kriminalize edildi, düşmanlaştırıldı, hala da devam ediyor.
O sadece hala 31 da. Mart'ta da öyleydi.
Tabii, onu söylüyorum canım.
Çete. 24 Haziran öncesinde de öyleydi. Tabii.
31 çete. Mart'ta
da öyleydi. Dörtlü çete o bu. Şimdi direkt bir terör ittifakı.
Süleyman Soylu dedi ki Adıyaman ve Urfa'da bunlar PKK ile işbirliği yaparak seçime giriyorlar. Belediye meclislerinden PKK'ları sokuyorlar. En az 30 kişi var Saadet Partisi listelerinden.
İşte bu tarafı da acıklı. Muhtemelen bu kara propagandanın kafası karıştırılmak istenen kesimde iş yapabilmesine yarayacağı, etki yapacağı, yani inandırıcı vesaire görünmesine yarayabileceği endişesiyle kendi soruşturma evrakında, kendi güvenlik soruşturması dosyasında terör şerhi konduğunu ifşa etmek istemedi. Bu da çok vahim yani. Bu da memleket yani için çok vahim.
Yani zan altında kalmamak adına.
Aynen öyle. Muhtemelen maruz kaldığı akıl almaz, dehşet verici, korkunç bir şeyi, bir karalamayı evraka geçmiş yasal gerçekliği olabilir diye düşünülür. Böyle algılanmasına yol açabilirim. Algı operasyonuna katkı yapabilir diye ifşa etmekten çekiniyorsun. Düşünsene yani
çekinmiş. Haksız mı? Bugün söylüyor ve yalancısın diyorlar. İçişleri Bakanı da öyle söylüyor. Üç tanığı var. Nüfustaki adam, vali, şunu müsteşar yardımcısı.
Şunu yalanlamıyorlar. Ben de yarına bunu yazdım. Şunu yalanlamıyorlar.
Dosyasında, o tarihlerde pasaportuna el konulduğu ve işlemi yapılmadığı yalanlamıyor.
Açıklama yazılı ve sözlü açıklamaların ikisinde de cebinde pasaportu var. Pasaportu verilmiştir. İşte bilmem şu kadar süre içerisinde tamamlanmıştır işlemi falan diyorlar. Dolayısıyla yani doğru söylemiyor, yalan söylüyor. Çünkü işte pasaportu var diyorlar. Pasaportum yok demiyor. Kendi ağzıyla zaten ilk baştan var diyor. Benim pasaportum var diyor. Ama başvurduğumuzda vermediler. Ben uğraştım, çözdüm, sonra aldım. Niye vermediklerinin gerekçesi de diyor.
Terör şerhi.
Benim şeyim de terör notu var diyor. Terör kaydı düşürmüş diyor. Ve terör bağlantılı göstermişler. Onun için de vermediler. Sonra ben Sivas valisi nezdinde girişimde bulundum. İçişleri müsteşarıyla konuştuk diyor. Hiçbir yalanlamada, yazılı ya da sözlü. Hayır. Terör şerhi hiçbir zaman yoktu. En baştan da yoktu. Hiçbir sorun yoktu. Geldi sorunsuz bir şekilde aldı demiyor.
Demiyorlar. Tamam, hayır. Ben onu söylemiyorum ama.
Hayır. Yalanlayacaksan onu yalanla.
Tabii. Haklısın. Yani. Doğru söylüyorsun. Bu kadar tanık varken hala yalan söylüyor. Propagandası yapılıyor. Bir şey söyleyeyim.
Süleyman Soylu.
Soylu da tam öyle söylemiyor. O da
tanıklar dolambaçlı yapılıyor.
Dolambaçlı bir şey yapıyor.
Gürültüye getiriyorlar ya.
Evet. Bir diplomatik pasaportu kendi adımıza veremeyiz falan diyor, şunu diyor falan. Bir yıl önce nasıl böyle bir durum meydana geldi, ben bunu anlayabilmiş değilim. Sadece ben bunu bir seçim malzemesi olarak bir takım televizyonlar tarafından kullanıldığını söylüyorum diyor. Açıklayan Temel Karamollaoğlu, televizyonlar niye kullansın?
Halk TV ya.
Saçma bir şey olduğunu düşünüyorum diyor.
Çok çok saçma.
Türkiye'de bir kişinin dosyası olması lazım böyle bir muameleye şey yapabilmesi için. Bir mahkemesi olması lazım. Böyle belki diyor işte Sivas'la ilgili bir şey olmuş olabilir diyor. Yavuz, o da aslında dolambaçlı söylüyor. Dolambaçlı yani.
Şey, yok demiyor. Ben yok bilmiyorum demiyor. Ben bilmiyorum.
İçişleri Bakanı çok haklı. Bu çok saçma bir şey. Saçma değil, bu çok saçma. Ama vuku bulmuş mu bulmuş, nereden biliyoruz? Temel Karamollaoğlu'nun beyanından değil sadece. Yalan söylemek için hiçbir sebebi yok. Ayrıca zaten terör suçlamasına meydanlarda maruz kaldı. Yani öyle gizli kapaklı bir şey değil. Ama bununla ilgili bu bir evraka da geçilmiş mi? Beyanı neden doğru? Bunu nereden biliyoruz? Yavuz söyledin. Şahitler gösteriyor. Filanlar nezdinde girişimde bulundum diye. Ne o kişiler yalanlıyorlar ne de yapılan yalanlamaların hiçbir tanesinde hayır böyle tanıklar yoktur. O kişiler nezdinde bir girişimde bulunulmamıştır. Bu zaten sorunsuz bir şekilde başvurusu işlenmiş ve pasaportu verilmiştir denmiyor. Şimdi daha vahim bir tarafı şu. İçişleri Bakanı diyor ya çok saçma, anlamıyorum, olur mu öyle şey, mahkeme kaydı olmadan biz hukuksuz işlem olmaz filan diyor ya. Ya 31 Mart seçimlerinden önce gazetelerde pehlivan tefrikası gibi, eskiden olurdu hani çarşaf çarşaf gün gün yayınlanır tefrika demek, bölüm bölüm şey seri halinde yayınlanan şey demek. Şimdi pehlivan tefrikası halinde çarşaf çarşaf yayınlanan istihbarat fişleri okumadık mı? Muhalefetin
şimdi
300 küsür,
yani
muhalefetin 300 küsür belediye meclis adayıyla ilgili bunlar terörle irtibatlı iltisaklıdır diye. O fişlerde güya GBT, polis GBT taraması, hiçbir hukuki geçerliliği yok.
Ama hiçbir mahkeme kararı yok.
Hiçbir mahkeme kararı yok, olamaz da zaten. Çünkü hukuki bir niteliği ve geçerliliği de yok iddiaların. Yani nasıl iddialar? Filan derneğin düğününe gitmiştir, gecesine gitmiştir. O dernek de işte bilmem ama legal bir dernek bu. Ama işte filanların uzantısıdır.
Bilmem ne sendikasıyla bilmem ne yapmıştır. Sendikada şu faaliyet
şu
vardır.
Şu faaliyette peki bu o sendikanın yasal şu olduğuna dair yargı kararı var mı? İşleme konmuş mu? Kapatılmış mı?
Bu adam
mı?
Suç mu işlemiş? Adam, işleyse ceza almış mı?
Suç işlemiş mi? Ceza almış mı? Yargı kararı var mı? Mahkumiyeti var mı? Hiçbir şey yok.
Ya hiçbir ülkede olmayacak bir şey oldu aslında 31 Mart'ta. 300 küsür taneydi o bildiğim kadarıyla.
300 küsür tabii.
Ve hepsi bir gazete tarafından
yayınlandı.
Burada onun için buna şaşırmıyoruz.
Burada da konuştuk. Hiç şaşırmıyoruz. Belli ki benzer bir şey olmuş. Tamamen istihbarat dedikodusu mahiyetinde fiş dediğimiz bir takım şeyler üzerinden insanlar suçlu ilan edildi, terörist ilan edildi. Oysa o terörist ilanının kendisi suç. Mahkemeye götürsen adil bir yargıda seni o şeyle...
Hiçbir demokratik ülke affetmezdi.
Hiç kimse. Skandal ve patır patır istifalar getirirdi o.
O insanların
getirirdi.
Mahkemeye gitmeleri halinde gerçekten onun sorumlusu olan yayınlayan dahil olmak üzere.
Yayınlayan da hepsi suçlu bulunur ve cezalandırılır.
Türkiye'de buna uygun yasa var.
Yasa kişisel verileri koruma yasası başta olmak üzere. Masumiyet karinesi falan gibi ama en başta da kişisel verilerin korunması.
Olası veriler.
Sen suç niteliği taşımayan, suç içermeyen, suç teşkil etmeyen bir takım istihbarat fişlerini yayınlayarak, servis ederek birden fazla suç işlemiş oluyorsun. En başta da kişisel verileri korunması yasasına ihlal etmiş oluyorsun. Onlar eğer suç delili olsaydı, suç teşkil etseydi mahkemeye götürür. Çoktan mahkum ettirmiş olurdun zaten.
Vallahi yargı kararı aldırırdı. İçişleri Bakanı bir de şey söylemişti değil mi? Yanılmıyorum. Seçilsinler, ertesi gün görevden alırım dememiş miydi?
Başka bir şeyler daha söylemişti. Şimdi Saadet Partisi ile ilgili, Karamollaoğlu ile ilgili 3 ay önce İstanbul'da Üsküdar'a şöyle söyledi. Seçimden sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu'da valileri kaymakamlığa sokağa çıkarmazlar. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu'dur, FETÖ'dür, PKK'dır. HDP'nin sözde vekilleridir. biz PKK'lı değiliz. Ne kadar PKK'lı varsa Allah belasını versin. Ben Saadet Partiliyim
diyen
vatandaşa ardından şöyle söyledi. Densiz dedi ve siz en büyük ihaneti yaptınız, Karamollaoğlu yaptı, PKK'yla ittifak ettiniz dedi. Daha sonra, bu sadece burada değil. Sonra da...
Teröristlermiş yani.
Evet, sonra diyor
pasaportunu
ki...
Pasaportunu yasal şekilde vermemeleri gerekiyor.
Aslında vatandaş, polis doğrusunu yapmış, devam etti. Koskoca İçişleri Bakanı PKK'yla işbirliği yaptığını ifşa ediyorsa...
Biliyor demek ki, bilmeden yani. Diyecek hali yok yani.
Doğru getireceğim. Şimdi Süleyman Soylu daha sonra... Temel Karamollaoğlu kendisini işte ahlaksızca siyaset yapmakla eleştirince şu yanıtı verdi. Ahlaksızlık yapan ben miyim yoksa Erbakan'ın milli görüşünü iki tane milletvekilliği için PKK'ya satan mıdır ahlaksız?
Vay vay vay.
Şanlıurfa ve Adıyaman'da bugüne kadar PKK'nın sızmadığı yerlerdir. Şimdi orada Saadet Partisi ile PKK ittifak etmektedir. Apo'nun yeğeni Ömer kapı kapı Saadet Partisi'nin kazanması için çalışma yapmaktadır. Diyor ki İstanbul'da 325 HDP'li ve PKK'lıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet İstiklal'den adayı yaptılar. Şimdi Süleyman Soylu 3 ay öncesine kadar bu görüşteydi. 3 ay öncesine kadar bu görüşteysen, İçişleri Bakanı olarak bu görüşteysen, Saadet Partisi'nin PKK ile işbirliği yaptığını, kaymakamları valiye sokağa çıkarmayacağını, terör eylemlerini örgütleyeceğini, teröristleri listesine aday göstereceğini düşünüyorsan sadece terör kaydı düşme, gözaltına al.
Hayır, gereğini yapmazsan görevi ihmal etmiş olursun zaten. Görevi ihmal olur yani.
Temel Karamollaoğlu'na dava aç. Yani bu sözlerin gereği sadece pasaportu için tahdit koymak değildir. Bu sözlerin gereği Temel Karamollaoğlu'nu bu delillerle gözaltına alıp kendisi hakkında iddianame hazırlayıp davasını görmektir. Temel Karamollaoğlu'na dokunulmaz olan biri değil. Al. Almıyorsan iftira atma. Almıyorsan dedikodu yapma. İçişleri Bakanlığı koltuğu ya da devletin herhangi bir koltuğu muhalif siyasetçi, muhalif vatandaş ya da herhangi bir vatandaş ya da herhangi bir siyasetçiye iftira atma koltuğu değil. Herhangi bir vatandaşa karalama koltuğu değil. Devletin elindeki bilgileri, devletin elindeki kudreti, gücü, korkutucu gücü. Fetullahçılarla ilgili yapılan bir tanımlama da budur. Yani neden terör örgütüdür? Çünkü kendi silahı yoktur ama devletin korkutucu gücünü kullanmıştır. Devletin korkutucu gücünü İçişleri Bakanı olarak Süleyman Soylu muhaliflerin üzerine kullanamaz. Vatandaşın üzerine kullanamaz. Buna hakkı yok. Yasal sınırların dışında hareket ediyor. Keyfi hareket ediyor. Bu delillerle bu açıklamaları ya yapma. Yapıyorsan gereğini yap. Yapmıyorsan da bu keyfiyetten vazgeç. Türkiye Cumhuriyeti devleti Süleyman Soylu'nun devletin cihazlarını, dinleme kabiliyetini, izleme kabiliyetini, yasal dinleme ve izleme faaliyetini muhalifler üzerinde cadı kazanına, cadı avına dönüştürme yeri değil.
Yani terörle mücadele görüntüsü altında demokratik siyasi muhalefetle mücadele edemezsin. Demokratik muhalefetle seçim rekabetine terörle savaş süsü veremezsin. Verirsen çok sorunlar çıkar ortaya. Bunlardan en basit, hele İçişleri Bakanı olarak hiç yapamazsın. En yapmaması gereken kişi İçişleri Bakanı'dır. Çünkü Eğer bir terör eylemini polis, İçişleri Bakanlığı tespit eder, önden haber alırsa ve onu önlemek için gerekeni yapmazsa, tedbir almazsa, bu da ortaya çıkarsa görevi ihmal suçu işlenmiş olur. Bundan dolayı bu yargı konusu yapılacak bir şeydir. İçişleri Bakanı eğer bir terör ittifakında, terör ittifakı, terör işbirliği ittifakında bulunuyorsa bunun gereğini yapma makamıdır. Yani o makamda oturan kişidir İçişleri Bakanı.
Klasik tanımlamalarla tanımlamakta güçlük çektiğimiz bir ülke haline geldi Türkiye.
Yakın zamana
normal demokratik kadar, hukuki bir ülke gibi de tanımlayamıyoruz. Bitirmeden bir şey söyleyecektim, tabii, sen söyle.
Geçen yıla kadar biliyorsunuz yani bizde geleneksel bir uygulama vardı. 1959 yılından bu yana yapılan seçimden 3 ay önce ulaştırma, adalet
genel
ve...
Genel seçimden önce yok ama o.
Genel
seçimden
önce yok.
Yok. Genel seçimden
ama onu zaten genel seçimden önce de yaptılar yani, o zaman da söylüyordum, benim için geçerli. Genel seçimden önce yoktu. Ama o
hayır, yerel seçimlerde yapılan bir uygulama değildi.
Değil, genel seçimlerde yapılırdı. Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve İçişleri Bakanı görevden alınırdı. Yerine partili olmayan bürokratlar atanırdı.
Bağımsız.
Nereden gelirdi bu gelenek? 1959 yılındaki İsmet İnönü'nün bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam, Kayseri'ye sokulmaması vakasına ileri gelirdi. İsmet İnönü'nün treni ya Kayseri'ye, Eskişehir, düzeltebilir miyim bir hatasını? Kayseri'ye sokulmayınca Ulaştırma Bakanı'nın talimatıyla bunun üzerine 12 Mart, 27 Mayıs'tan sonra bu düzenleme getirildi. Yani tarihte bir karşılığı vardı bunun. Bir sosyal hadiseye dair alınmış bir ihtiyaca binaen alınmış bir karardı. Ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu Süleyman Soylu bize öğretti. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde seçim öncesi, iki seçim öncesinde de birincisi Kemal Kılıçdaroğlu linçe uğradı. Ve Süleyman Soylu kalkıp Kemal Kılıçdaroğlu suçladı.
Evet.
İkincisi Temel Karamoğluoğlu'nun telefonu dinlendi. Yani özür dilerim. Kendisine tahdit kondu. Üçüncüsü bir başka siyasetçi, HDP'li bir milletvekilinin Meral Danış Beştaş'ın annesini gömülemedi.
Yok. Bir şey, başka bir isim de Meral Danış Beştaş değil de
Aysel
Tuluk.
Ben Meral Danış Beştaş diye hatırlıyorum.
Yok, Aysel Tuluk olsun. Annesi.
Annesi defin işlemini yerine getiremedi. Dolayısıyla umarım bu kanun tekrar gözden geçirilir ve tekrar biz eski Türkiye'nin bu kuralını uygulamaya devam ederiz.
Peki bitirirken bu belediye önündeki protestodan bahsetmiştik. Bir izleyicimiz göndermiş. Murat Kazanasmaz orada bildiriyor okumuştu. İstanbul Bisiklet Derneği'nin başkanıdır diyor.
Diksiyonunu ve artikülasyonunu çok beğendim. Ses tonlamasında.
Zaten
çok başarılı.
Yani.
Tabii, evet, tabii, çok başarılı.
Da bilinen bir isim. İstanbul Bisiklet Derneği'nin de başkanıymış. Oradan bir imada bulunuyor ama herhalde belediyenin derneklere, vakıflara yaptığı yardımlarla ilgili değildir diye düşündüm. Ama bu bilgiyi de biz dinleyenlerle paylaşayım istedim. Murat Kazanasmaz'ın da İstanbul'da sağlıklı yaşam için bisiklet hepimize destekliyoruz herhalde böyle bir... Derneğin hayatlı olması.
Bisikletin yaygınlaştırma faaliyetinin kampanyasını desteklerim ben.
Ama belediyene ne kadar bağlantılı olmalı?
Ama belediyenin desteklemesini ister miyim? Belediyenin desteklemesini destekler miyim? Hem de ölçüsüz bir şekilde. Onu eğer öyle bir şey varsa
onu
ayrıca konuşuruz. Bana öyle peşin desteğimi veremeyeceğim yani.
Peki o zaman veda edelim.
Haftaya.
Haftaya buradayız.
Büyük pazartesi. Büyük buluşmadan sonra, tarihi oturumdan pazartesi sonra günü. Pazartesi evet. Burada yorumlayacağız. Pazartesi.
Konu eksiğimiz yok.
Konu eksiğimiz yok canım.
Ne diyorsunuz? Sen ne diyorsun abi? Tartışma olur mu?
Bu saatten sonra geri dönüşü zor gibi geliyor.
İmkansız bana göre olacak.
Ben de artık görüşüm değişti.
Mesele bitti
düne
yani.
Kadar.
Dün o pazartesi günü bahçenin o sıcak tepkisi üzerine...
Bir ultimatom daha bekliyordum bahçeliden ama...
Ben hala bekliyorum. Ben Sayın Bahçeli'nin rahatsızlığını giderecek bir şey yapılmadıysa görünür de yapılmadı. Görünmez bir şekilde kamuoyuna göstermeden eğer yapıldıysa...
Sonrasında kurmayları ama bir takım açıklamalar yaptılar. Sanki orada bir artık bu devam etmeyecekmiş gibi bir hava var MHP kanadında.
Öyle mi?
Evet. Ama MHP'de ama Bahçeli'de programı izlemeyecek.
Programı izlemeyecek, o çok büyük kayıp. Yani Türkiye açısından.
Evet, ben yorumsuz kalıyorum. Daha
önemli
vakit
yani
var.
Bir siyasi partinin genel daha başkanı böyle bir tartışma izlemeyecekse sorun.
Vakit var. Bence konuşmak için erken. Bakarsınız izler.
Bakarsınız
izler. Hatta bakarsınız izlerken...
Üzerine yorum yapabilir.
İzlerken çekilmiş bir adet fotoğrafı paylaşılabilir sosyal medyada.
Peki bir soru da ben
çünkü çok şaşırtmayı seven bir lider Sayın Bahçeli biliyorsunuz.
Bir soru da ben sorabilir miyim? A Haber yayınlayacak mı?
Yani...
Bunu Devlet Bahçeli izler de, günü. Bak Devlet Bahçeli izleyebilir yani. Şimdi A Haber yayınlarına emin değilim.
Bir kısım gazete ve televizyonlara şey yasaklandı bilebildiğim kadarıyla. Ekrem İmamoğlu ya da Millet İttifakı'nın adayı diyemiyorsun. Evet. Biber sürüyorlar diline. Sadece CHP adayı diyebiliyorsun. Ama
telaffuz ederken CHP diye.
CHP diye söyleyeceksin ki CHP zihniyetini çağrıştırsın. Yani, o hani ezan kapat, ezan susturan, camileri ağara çeviren filan. Hani onu o CHP zihniyetini çağrıştırsın diye. Şimdi ilginç olan şu. Acaba diyorum yayınlarlarsa anlaşma metnine göre, iki partinin anlaşma metnine göre ittifaklardan söz ediyor. Millet İttifakı, zillet de diyemiyorsun, illet de diyemiyorsun. Millet İttifakı derirken nasıl diyecekler? Mesela altyazıda KJ'de Binali Yıldırım'ın adının altında Cumhur İttifakı adayı yazacak. Anlaşmada yazıldığı, belirtildiği üzere. Ekrem İmamoğlu'nun altında A Haber verdi diyelim. Hani verip vermemesi ayrı bir A Haber ya da diğer işte bu yasak kapsamında bu yasağa uyan, riayet eden ekranlar verdiler. Ekrem İmamoğlu'nun altına ne yazacaklar? Zillet yazamazlar. Anlaşmada millet yazıyor. Anlaşma ama bizi bağlamaz derler mi? CHP adayı diye mi yazarlar?
Televizyon bu diyebilir. İşte canım, televizyon yapmıyor anlaşmayı.
Bu arada tabii yayında bu tip unsurları Adalet ve Kalkınma Partisi'yle...
Yok. Şöyle temiz gönderilir yayın. O bir yayıncı tabii, olarak tabii, söylüyor tabii, zaten. Tabii. Bütün televizyonlar kendi altyazılarını yazarlar.
Herkes
o
kendi nedenle. Yazacak. Öyle deli değil.
O yayıncı olduğu için
mevzu. Ama İsmail Küçükkaya da kendisi ifade edecek yani sonuçta.
Hayır, İsmail Küçükkaya'nın konuşmasına kimse karışmaz da altyazısında ne yazacağım, manşetin şunun işte, bunun falan sana ait.
Bipleyebilirler. Ekrem İmamoğlu'nun göründüğü yerlerde
CHP mozaik yazarlar
ya
yani.
Ya
Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsü mozaiklenebilir. Blurlaştırılabilir. Şeyler,
reklama girilebilir İmamoğlu konuşurken.
Şeyler, hayır şeyler İsmail Küçükkaya ağzından Millet İttifakı adayı diye kaçıracak olursa biplenebilir filan.
Ben eğer yayınlarsa A Haber'den izlemeyi çok istiyorum. Özellikle de merak
en eğlenceli
ediyorum.
Olur
en eğlenceli olanı o olacak. Eğer yayınlarlarsa ama
çerezini
ben...
Çerezini hazırladın mı? Çerezini?
Yayınlamayacağını düşünüyorum aynı zamanda.
Bence yayınlayacaklar.
Ben yayınlamayacağını
bence
düşünüyorum.
Yayınlayacak. Herkes yayınlayacak bence.
Ben A Haber'in yayınlamayacağını düşünüyorum.
İzahı olmaz onun.
Ne olacak ki?
Skandal olur. İzahı olmaz.
Ben sonra banttan yayınlayacağım
saklamış
der gece.
Olursun. Yok.
Mecbur değil.
Ha kesip biçerek diyorsun.
Tabii. Mecbur değil.
Evet. Yani şimdi orada... durdum. Şimdi durdum.
Yani orada bir
öyle bir... Ama sadece A Haber mi?
Ben tahmin sadece
için. A Haber mi?
A Haber özellikle diyorum. Öbürlerini... Tam şey yapamıyorum. Yani TGRT falan yayınlar da A Haber çünkü daha siyasi kurumsal, olarak kurumsal. Siyasi olarak duruşu Okan Müderrisoğlu'na Ekrem İmamoğlu'nun verdiği yanıttan yola çıkarsak Koç grubuyla İmamoğlu arasındaki ilişkiden milyon kat fazla iktidarla kendi grubu arasındaki ilişki
TRT
diye
verir mi sence?
Tespit etmişti. TRT'nin vermesi lazım. TRT'de kaçış olacağını zannetmiyorum.
Ya verir verir.
TRT verir. Peki vedalaştık. Çok güzel bir parçayla veda ediyoruz. Necdet diyor ki televizyondan izlemeyeceğim dedi. Devlet Bahçeli belki yerinden izler diyor. Bir yer falan yaparlarsa oraya. O da Devlet Bahçeli.
Ya bir şey söyleyeyim. Ya bunu bu tamam günün esprisi oldu. Kim söylüyor onu?
Necdet.
Yok, Necdet. Çok iyi. Necdet senin de artık sahneye çıkma zamanın geldi bence. Rejiden.
Çoktan geçti canım Necdet. O kadar güzel tiyolar veriyor ki bize yayından önce ve yayın sırasında. Erkin Koray'la veda ediyoruz. Öyle bir geçer zaman ki bayıldığım bir parça.
Ben de
gidelim. Harika. Görüşeceğiz. Biz yarın 17.30'da görüşürüz. Öyle bir geçer zaman ki dediğim aynı lavaki birden dursun istersin seneler olunca mazi öyle bir geçer zaman ki dediğim aynı lavaki öyle bir geçer zaman ki bakarsın katı katı üzerine çekersin perde yoldan geçenler var da her akşam gelenler nerede günlere bakarsın katı katı üzerine çekersin şam gelen
Bizden sona erdi.